Ayrım 17.
Hasılı bu kadın beni epeyce eğlendiriyor. Ebe Hanım bu sabah yine gelmişti. Bana mevlüt okumayı bilip bilmediğimi sordu. Yakında bir düğün varmış da anlaşılan bu köyün düğünlerinde çalgı yerine mevlüt okuyorlar. Gülmemek için dudaklarım ısırarak "Bilirim ama sesim yok Ebe Hanım" dedim. Ebe Hanım bana teessüf etti. Eski hoca hanımlardan biri gayet güzel mevlüt okur, bu sayede epeyce para kazanırmış. Mamafi, bugünkü ziyaretten asıl maksat bu değil. Fakir bir kızcağızı gelin ediyorlarmış. Komşular sevaplarına bir iki tencereyle bir yatak tedarik etmişler. Gelini köşeye oturtmak için benden de bir eski entar istiyorlarmış. Zaten bu kız benim yabancılarımdan da değilmiş. Mektepte talebelerimden biriymiş. Bunu işitince hayret ettim. "Benim çocuklar arasında gelinlik kız yok ki Ebe Hanım" dedim. "En büyüğü 12 yaşında." Nazife Molla güldü. "İlahi kızım, 12 yaş küçük mü? Ben köşeye oturduğum zaman 15 yaşındaydım da bana evde kalmış kız dedilerdi. Şimdi eski adetler kalktı ama bu öksüzün kimseciği yok, sokakta kaldı. Burada bir çoban Mehmet var, ona veriyoruz. Hiç değilse bir dilim ekmek yedirir." "Kim bu kız Ebe Hanım?" "Zehra. Sınıfımda 7 sağ yahut 8 tane Zehra var. Onun için birdenbire hatırlayamadım. Fakat Ebe Hanım hangisi olduğunu söylediği vakit hayretten dona kaldım. Çoban Mehmet'le evlenecek Zehra, insanın rüyasına girse korkutacak kadar acayip bir mahluk, bir nevi delidir. Kına renginde çalı gibi sert, karma karışık saçları, bal mumu gibi renksiz yüzünde yine o renkte çilleri, daracık alnıyla bir hizada korkunç gözleri vardır. Daha ilk görüşte bu çocuğun hasta olduğunu anlamıştım. Sınıfta hiç konuşmak, fakat bir şey anlatmak yahut derse okumak lazım geldiği vakit birdenbire dik korkunç bir sesle bağırmaya başlar. Anlayamadığım cihet şudur ki Zehra hesap ve ezber derslerinde sınıfın en kuvvetli talebesidir. Sınıfta olduğu gibi bahçede de herkese uzak durur. Ne o güzelim tabut teneşir ilahilerine ne o neşeli cenaze oyunlarına iştirak eder. Fakat onun birkaç günde bir kendi kendine oynadığı bir oyun vardı ki beni ötekilerden ziyade dehşetlendirir. Zehra bahçenin ortasında havadan gelen bir sesi dinliyor gibi yaptıktan sonra gözlerini belertir, durduğu yerde bir çay semaveri gibi fokurdamaya acayip sesler çıkarmaya başlar. Sonra bu cezbe hali artar, kırmızı saçları kabarır, ağzı köpürür, haykıra haykıra dönmeye başlar. Bu şüphesiz bir oyundur. Fakat bilmem neden ben onu seyrederken titremeye başlarım. Ebe Hanım bana bu kızın gelin olacağını anlatırken kendi kendime eyvah dedim. Zehra o gece Şevke gelir de çoban Mehmet'e bu oyunu oynamaya kalkarsa bir çarenin vah haline. Komşum gittikten sonra eski elbiselerimden birini daha buldum. Zehra'ya gelin elbisesi dikmeye başladım. Ne çare, bu zavallı kıza biraz çeki düzen vermeli. Hiç olmazsa çoban Mehmet daha ilk geceden onu bırakıp kaçmasın. Zeyniler 1 Aralık. Zehra dün gece muhtarın evinde gelin oldu. Çoban Mehmet mahzun olmasın diye köyün meydanında davul zurna çaldılar, bir iki pehlivan güreştirdiler. Kadınlar arasında da ayrıca bir kına gecesi yapıldı, mevlüt okutuldu. Benim hediye ettiğim gelin elbisesi köyün ihtiyarlarına yine fazla alafranga görünmüştü. Kulağıma etraftan yarın ahiret, münkir, nekir, kızgın topuz gibi kelimeler geliyordu. Buna mukabil genç kadınların ağızlarının suyu akıyordu. Aralarında galiba geline haset edenler bile oluyordu. Gece pek eğlendim. Muhtarın karısı güzel bir sofra hazırlamıştı. Ortada dönen sözlerden bu fedakarlığın Zehra'dan ziyade İstanbul'u hoca hanıma gösteriş yapmak için göze alındığı anlaşılıyordu. Çoban Mehmet'e gelin teslim etmeden evvel gülünç bir el öpme merasimi başladı. Bu kaba saba utangaç köy delikanlısının gözlerini yumarak öptüğü eller arasında benimki de vardı. Hoca demek bir bakıma ana demek olduğu için bu lazımmış. Bu el öpme merasiminde öyle gizli bir komedi geçti ki hiç unutmayacağım. Muhtarın karısı ile Ebe Hanım başta olmak üzere 5-6 ihtiyar kadın uzun bir kerevetin şiltesi üzerine sıralanmışlardı. Ben hala onlar gibi bağdaş kurup oturmasını beceremediğim için ocağın yanında bir çamaşır sandığının kenarına ilişmiş bulunuyordum. Gözlerini bir türlü yerden ayırmaya cesaret edemeyen çoban Mehmet evvela beni görmemişti. Ebu Hanım köşeden, "Mehmet oğlum, hoca hanımın da elini öp," diye beni gösterince delikanlı utana sıkıla yanıma geldi. Ben ciddiyetle elimi uzattım. Fakat çobanın parmaklarımı tutmasıyla bırakması bir oldu. Bunun bir el olduğuna inanamıyor, aptal aptal bakıyordu. Ben güldüğümü belli etmemeye çalışarak, "Öp evladım," dedim. Adamcağız elimi tekrar tuttuktan sonra dayanamayıp utanıp sıkılmayı bırakarak yüzüme baktı ve göz göze geldik. Daha fenası, tam bu esnada ocaktan yüzüme vuran kuvvetli bir çıra aydınlığında güldüğümü de gördü. Çobanın bu dakikadaki şaşkınlığı kadar ömrümde gülünç bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. El öpme merasiminden sonra damadı gelinin bulunduğu odaya doğru götürdüler. Zehra yeni elbisesi, biraz evvel kendi elimle tarayıp süslediğim başıyla hemen hemen güzel bir kıza dönmüştü. Fakat kendisini bura adetlerince duvak yerine yeşil atlastan bir nevi torbanın içine sokmuş oldukları için çoban üzerinde ne tesir yaptığını göremedim. Zeyniler 15 Aralık. Bu sabah uyandığım vakit etrafımda bir eksiklik var gibi geldi. Dikkat edince buldum. Geceleri bahçede mahzun bir ninni sesiyle akan çeşme durmuştu. Pencereyi açmak için yatağımdan kalktım. Tahta kepenkler fazla mukavemet etti ve ben kuvvetle sarsarken aralarından karlar dökülmeye başladı. Meğer bu gece kar başlamış. Zeyniler adeta tanınmayacak bir hale gelmişti. Hatice Hanım'dan işitmiştim. Burada kar bir kere yağmaya başladı mı Nisan'a kadar bir daha kalkmazmış. Ne iyi şey, demek yaprakları bile siyah görünen bu karanlık ve can sıkıntıcı memleketin asıl baharı kış aylarında başlıyor. Öteden beri kar benim için yeni açılmış badem çiçeklerinden daha güzel bir şeydir. Bahçede bu beyaz, temiz, yumuşak şeylerin içinde yuvarlanmakta bulduğum neşe ve zevki hiçbir bayramda bulamam. Sonra insan için için nefret ettiği insanlara karşı ne tatlı intikam vesileleri bulur. Benim vaktiyle bir düşmanım vardı ki kardan çok korkardı. Kalın fanilaya kadar içine sakladığı nazik boynuna haberi olmadan kar doldurur, o soğuktan kızarmış dudaklarıyla titrer ve renkten renge girerken neşeden çıldırırdım. Zeyniler 17 Aralık. Kar gittikçe artıyor, yollar kapandı. O kadar ki çocuklardan birçoğu mektebe gelemiyor. Bugün hayatımın en acı, en dertli günü oldu. Sabahleyin talebelerim bana fena bir havadis getirdiler. Dün gece Munis'e bir kabahat yapmış, babası odunla dövmek için üstüne yürümüş, çocuk odanın penceresinden kendini bahçeye atmış, karlar ve karanlıklar içinde uzun müddet kalamayacağını, biraz sonra kapıya gelip yalvaracağını zannetmişler. Fakat saatler geçtiği halde çocuk görünmemiş. O vakit komşulara haber vermişler. Köy delikanlıları ellerinde yanar çıralarla sokaklara dökülmüşler, zavallının nereye gittiğini anlamak bir türlü mümkün olmamış. Munise'yi en sevmeyen arkadaşları bile ona acıyorlardı. Akşama kadar her yeri aradılar. Küçük kıza ne kadar ehemmiyet verdiğimi bildiği için muhtar efendi Vehbi ile sık sık bana havadis gönderiyordu. Vehbi bugün büyük bir erkek kadar ciddi ve telaşlıydı. Munise'nin hala bulunamadığını anlatmak için soğuktan morarmış avuçlarının içini gösteriyor, kaşlarını çatarak "Gitti fakir kızcağız, kurtlar yemiş olmalı," diyordu. Akşama doğru Vehbi'nin bu şüphesi büyüklere geçmeye başladı. Çocuk bu fırtınada başka köye gitmiş olamaz, ya bir yerde soğuktan dönüp öldü ya canavarlar paraladı diyenler oluyordu. Bu göz gözü görmeyen tipi altındaki günün siyah bir duman gibi inen akşamıyla beraber içime vahşi bir ümitsizlik çöktü. Hayata zalim ve haksız bir şey diyenlere ilk defa inanıyor, ona isyan ediyordum. Sesim soluğum kesilmiş, başım ateşler içinde erkenden yatağıma girdim. Aydınlık bu gece gözlerimi incittiği için lambamı söndürdüm. Dışarıda fırtına gittikçe artıyor, pencere kepenklerini zorlu hücumlarla sarsıyordu. Zavallı küçük kız, kim bilir nerelerde gömülü, açık sarı saçları kim bilir karanlığın hangi bucağında eski mehtaplardan kalma bir ışık parıltısı gibi titriyor. Kaç saat geçtiğini bilmiyorum. İnsan böyle hallerde zaman hissini kaybediyor. Mezarlık tarafındaki kapıyı vuruyorlar gibi bir ses işitmeye başladım. Rüzgardan başka ne olabilirdi? Fakat hayır, bu rüzgar sarsıntısından başka bir şeydi. Yatağımdan doğrularak kulak verdim ve gecenin içinde boğuk bir insan iniltisi işitir gibi oldum. Hemen yatağımdan fırladım. Omuzlarıma bir örtü alıp aşağı koşmaya başladım. Niyetim Hatice Hanım'ın odasına uğrayarak onu uyandırmaktı. Fakat o da bu sesi işitmiş, elinde bir mum parçasıyla taşlığa çıkmıştı. Kapıyı birdenbire açmaya cesaret edemedik. Zaten gürültü de kesilmişti. Hatice Hanım erkek gibi kalın sesiyle "Kimdir o?" diye bağırdı. Cevap yok. İhtiyar kadın bir kere daha seslendi. O vakit rüzgarın gürültüsü içinde ince bir sesin inlediğini işittik. "Hatice Hanım, sen kimsin?" diye bağırdı. Fakat ben sesi tanımış, Munise diye haykırarak kol demirlerine sarılmıştım. Kapı açılır açılmaz içeriye karlı bir rüzgar doldu. İhtiyar kadının elindeki mum birdenbire söndü. Karanlıkta kollarımın içine buz gibi olmuş küçük bir vücut düştü. Hatice Hanım tekrar mumunu yakmaya uğraşırken ben onu göğsümde sıkıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Son kuvvetini tükettiği anlaşılan Munise kollarımdan baygın gibiydi. Yüzü mosmor, saçları dağılmış, elbisesinin içine karlar dolmuştu. Çocuğu soyduktan sonra kendi yatağıma yatırdım. Hatice Hanım'ın mangalında ısıttığım fanila parçalarıyla vücudunu ovuşturmaya başladım. Munise kendine gelir gelmez ilk sözü bir parça ekmek diye yalvarmak oldu. Bereket varsın, biraz sütümüz vardı. Hatice Hanım'la onu ısıttık ve kaşık kaşık çocuğa vermeye başladık. Dakikalar geçtikçe Munise'nin yüzü kızarmaya, gözlerine fer gelmeye başlıyordu. Kollarımda ara sıra içini çekiyor, kim bilir hangi acıyla için için ağlıyordu. Ah, şu çocuk gözlerindeki minnet. Dünyada bir parça iyilik edebilmekten daha güzel bir şey olmuyor. Fırtına içinde viran bir gemi teknesi gibi sallanan bu sefil ve karanlık oda, ocağın kızıl akisleri içinde birdenbire öyle munis ve mesut bir yuva olmuştu ki. Biraz evvel hayata gösterdiğim ehemmiyetsizlik için kendi kendime utanıyorum. Çocuk artık konuşmaya başlamıştı. Kolları boynumda, sarı saçları bileklerimden dökülerek gözlerime bakıyor, sorduğum suallere ağır ağır cevap veriyordu. Dün akşam üvey annesinden çok korkmuş. Köyün öteki ucundaki bir ambara kaçarak samanların arasına girmiş. Samanlar insanı yatak gibi sıcak tutuyormuş. Fakat bugün çok acıkmış. Dışarı çıkarsa tutup yine eve götüreceklerini biliyormuş. Onun için çaresiz geceyi beklemiş. Zavallı çocuğun en büyük ümit yeri benmişim. Bütün gün hocanın mutlaka bana ekmek verir diye kendini avutmuş. Biraz sonra çocuğun parlak gözlerine bir gölge düştüğünü, ilk neşesinin sönmeye başladığını fark ettim. Sormaya lüzum yoktu. Çünkü aynı korku bende de uyanmıştı. Yarın sabah Munise'yi yine eve götürmek lazım gelecekti. İçimde sönük bir ümit yok değildi. Çok güzel bulduğumuz için hiçbir zaman elimize geçemeyecek sandığımız şeylere karşı duyulan o ümitsiz ümit. Munise de neticesiz bir rüya uyandırmaktan korkar gibi yavaş bir sesle Hatice Hanım'a dedim ki, madem ki bu kızı evlerine istemiyorlar, acaba ben onu kendime evlat etmek istesem razı olurlar mı? Benim de kimsem yok. Vallahi bu çocuğa kendi evladım gibi bakarım. Acaba vermezler mi? Bu çılgın arzum Hatice Hanım'ın dudaklarından çıkacak kelimeye bağlıymış gibi titreye titreye ellerimi uzatıyor, boynumu büküyordum. İhtiyar kadın gözlerini ocağa dikmiş düşünüyordu. Ağır ağır başını salladı. Fena olmaz. Yarın muhtarla konuşalım. O peki derse babasını da razı ederiz. İyi olur dedi. Ben ömrümde bu kadar güzel bir ümit sözü işittiğimi bilmiyorum. Cevap vermeden Munise'yi göğsüme çektim. Çocuk ellerimi öperek anacım, anacım diye ağlamaya başladı. Ben bu satırları yazarken Munise yatağımda sarı saçlarında ocağın mesut kızıllıkları titreyerek uyuyor. Ara sıra derin derin içini çekiyor ve dolu dolu öksürüyordu. Bu çocuğu bana bırakırlarsa ne kadar mesut olacağım ya Rabbi. O vakit ne geceden, ne fırtınadan, ne sefaletten, hiçbir şeyden korkum kalmayacak. Onu kendi elimle büyüteceğim. Ben bunu bir zamanlar başka küçükler için ümit etmek çılgınlığına kapılmıştım. Fakat onlar bir akşamüstü kalbimde kucak kucağa öldüler. Artık hayatla barıştım. Her şeyi tekrar seviyorum. Kamuran bir akşamüstü kalbime gömdüğüm o zavallı miniminleri öldüren sen olduğun halde bu gece senden bile eskisi kadar nefret etmiyorum. Zeyniler, 18 Aralık. Bu gece yine galiba gözlerimi uyku tutmayacak. Hastalar gibi mesut olanlara da geceler öyle uzun geliyor ki. Sabahleyin Hatice Hanım'la beraber muhtarın evine gittim. İhtiyar adam Munise için havadis sormaya geliyorum sandı. Daha bulunmadı ama bakalım bir iki yerde ümidim var gibi sözlerle beni teselli etmeye başladı. Ben akşamki vakayı anlattım. Sözümün sonuna gelirken yüreğim çarpıyor, gözlerim kararıyordu. Dünyada en olmayacak bir şey için yalvarır gibi ellerimi kavuşturdum. Bu küçük kızı bana verin, kendimi evlat edeyim, bağrımı basayım. Görüyorsunuz ki bir çare onların elinde ziyan olacak dedim. Muhtar efendi gözlerini kapadı, sakalını çekiştirerek bir zaman düşündü, sonra "Pekala kızım, hakikaten bir sevap işlemiş olursunuz" dedi. "Demek Muhsine'yi bana vereceksiniz." Babası zaten öteki çocuklara bakmaktan aciz. Vermeyip de ne yapacak? Olmazsa eline 5-10 kuruş da veririz. O dakikada sevinçten nasıl çıldırmadığıma hayret ediyorum. Bu kadar kolay ele geçireceğimi umar mıydım? Akşamdan beri saatlerce düşünmüş, edebilecekleri itirazlara cevaplar bulmuş, yüreklerini rikkate geçirmek için zihnimde adeta nutuklar hazırlamıştım. Daha olmazsa annemden kalan birkaç parça mücevheri verecektim. Onları bu zavallı küçük eseri kurtarmaktan daha iyi bir yere sarf edebilir miydim? Fakat işte bunların hiçbirine hacet kalmıyor. Munise bir canlı oyuncak gibi kollarıma bırakılıyordu. Ben başkaları gibi değildim. Çok sevindiğim, mesut olduğum vakit duygularımı sözle anlatamam. Mutlaka karşımdakinin boynuna sarılmak, onu öpmek ve hırpalamak isterim. Muhtar efendi de o dakikada işte böyle bir tehlike geçirdi. Ve sadece buruşuk elinin bir defa öpülmesiyle benden kurtuldu. 2 saat sonra muhtar Munise'nin babasıyla beraber mektebe geliyordu. Ben bu adamı fena çehreli, korkunç, zalim bir insan diye düşünüyordum. Halbuki bilakis ufak tefek, hastalıkta düşkün bir ihtiyardı. Bana İstanbullu olduğunu fakat 40 seneye yakın bir zamandan beri memleketini görmediğini söyledi. Karışık bir rüya anlatır gibi tereddütle Sarıyer'den, Aksaray'dan bahsetti. Munise'yi bana vermeye razı oluyordu. Fakat ona çok acıdığımı hissettim. Çocuğu mesut etmek için elimden geleni esirgemeyeceğimi, onu daima kendisine göstereceğimi vaat ettim. Zeynilerin fakir karanlık mektebi bugüne kadar böyle bir bayram, böyle şenlik görmedi, bundan eminim. Munise ile sevincimizden odalara, sofalara sığamıyorduk. Kahkahalarımız saçaklardan uyuşmuş kuşları uyandırıyor gibi tavanlardan şen cıvıltılar geliyordu. Munise birkaç saat içinde nazlı bir küçük hanım halini almıştı. Al fanila'dan bir elbisen vardı ki ben giyemezdim. Onu bir parça daraltıp kısaltarak ona koket bir kostüm yaptım. Kız bu elbise içinde, nasıl anlatayım, bir içim su, ağzı alınınca eriyen fondan şekerleri gibi bir şey oldu. Kar bir gün evvelki şiddetini kaybetmiş olmakla beraber hala devam ediyordu. Akşamdan evvel çocuğu elinden tutarak bahçeye çıkardım. Hatice Hanım Zeyni Baba'nın kandillerini yakmaya gidinceye kadar gezdik, birbirimizi kovaladık, mezar taşları arasında top muharebesi yaptık. Neşemiz ihtiyar kadının çatık yüzünü bile güldürmüştü. "Haydi artık içeri girin, üşüyeceksiniz, hasta olacaksınız" derken tatlı tatlı sırıtıyordu. Üşümek mi? İnsanın içinde güneş yanarken üşümek mi? Bu akşam gökyüzü bana batıdan doğuya kadar dallarını uzatmış bir ağaç gibi göründü. Yavaş yavaş sallandıkça üstümüze beyaz çiçeklerini döken kocaman bir yasemin ağacı. Zeyniler 30 Aralık. Munise ile öyle canciğer olduk ki bu küçük kız derslerimden arta kalan bütün saatlerimi alıyor. Ona ne biliyorsam öğretmek istiyorum. Günde bir saat Fransızca ders veriyorum, resim yaptırıyorum. Hatta ara sıra köyde duyarlar da bizi taşa gömerler. Kapıları pencereleri kapatarak ona bir parça dans bile öğretiyorum. Bazen kendi kendime güleceğim geliyor. Çalı kuşu, sen her şeyi öğreteceğim diye Munise'yi Allah esirgesin, Hacı Kalfa'nın miratına çevireceksin diyorum. Bu fakir köy çocuğu birdenbire bir asılzadeye benzedi. Her halinde, her sözünde ince bir sevimlilik var. Evvela buna hayret etmiştim. Fakat şimdi sebebini anlamaya başlıyorum. Munise'nin annesi herhalde dedikleri kadar adi olmayacak. Çocuk bana son derece minnettar. Bazen hiç sebepsiz yanıma yaklaşıyor, ellerimi tutarak yanaklarına, dudaklarına sürmeye başlıyor. O vakit ben de onun nazik bileklerini ellerimin içine alıyorum, mini mini parmaklarını birer birer öpüyorum. Zavallı küçük, asıl iyiliği kendisinin bana ettiğini bilmiyor. Onu yanıma almakla bir fedakarlık ettiğimi sanıyor. Bu çocuğun öyle ümit edilmeyen tuhaf sözleri var ki. Geldiğinin ikinci günüydü. Munise, istersen bana anne de, daha iyi olur dedim. Tatlı tatlı gülümseyerek yüzüme baktı. Olur mu abacığım? Niçin olmasın? Sen küçüksün abacığım. Sana nasıl anne derim? Bu sözü adeta İzzet'i nefsime dokundu. Parmağımla onu tehdit ederek. Seni şeytan seni dedim. Neden ben küçük olayım? Ben 20 yaşını geçmiş koskoca kadınım. Munise dilini dişlerinin arasına sıkıştırarak bana bakıyor. Bir şey söylemeden gülüyordu. Yalan mı? Koskoca kadınım ya diyerek tekrar ettim. Sen benden o kadar büyük değilsin ki abacığım. 14-15 yaşında. Kendimi tutamayarak gülmeye başladım. Munise yüz bulmuş utana utana. Sen daha gelin olacaksın abacığım. Ben saçımın iki tarafına teller takacağım. Kendin gibi güzel bir... Elimle çocuğun ağzını kapadım. Bir daha böyle bir şey söylersen dudaklarını koparırım dedim. Küçüğümün bir halide süsü çok sevmesi, fazlaca koket olması. Ben koket ruhlu kızlardan öteden beri pek hoşlanmam ama Munise'nin ayna karşısında süslenmesi, beğene beğene kendisine gülümsemesi beni eğlendirmiyor değil. Hatta dün elinde yanmış bir kibrit ucu da yakaladım. Gizli gizli gözüne sürme çekmeye uğraşıyordu. Maskara. Kimden öğrenmiş bilmem ki. Şimdi neyse ama birkaç seneye kadar bir genç kız olup çıkarsa, birini bulup sevmeye, evlenmeye kalkarsa fena. Bunlar aklıma geldikçe hem kız anneleri gibi heyecanlanıyorum hem de bir yandan hoşlanıyorum. Munise dün kızara bozara benden bir ricada bulundu. Saçlarının benim saçlarım gibi olmasını istiyormuş. Bebek oynar gibi Munise ile oynamak benim zaten Allah'tan aradığım şey. Küçük kızı dizlerimin arasına aldım, saçlarının örgülerini çözerek istediği gibi tarayıp fırçaladım. Rafın üstünde duran küçük aynayı aldı. Kuzum ablacığım gel, ikimiz yan yana aynaya bakalım dedi. Fotoğraf çektiren kardeşler gibi baş başa verdik. Aynanın içinde gülüyor, birbirimize dilimizi çıkarıyorduk. Munise, lacivert gözleri, duru beyaz teni, ince şirin yüzüyle bir melek gibi güzeldi. Fakat memnun görünmedi.